الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Evet arkadaşlar, geçen hafta Babul Gusli ve Hukmul Cunub konusuyla ilgili, bölümüyle ilgili gusul babı ve cunub olan kimsenin hükmü ile ilgili konuya başlamıştık. En son Ebu Said radıyallahu anh'unun naklettiği hadis-i şerifte kalmıştık. Bugün de kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz. وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالْ غُسْلُ يَوْمُ الْجُمْعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلُّ مُحْتَلِمٍ اَخْرَجَهُ السَّبْعَ Ebu Said radıyallahu anh'u anlatıyor. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cuma günü yıkanmak ergen olan herkese vaciptir. Cuma günü yıkanmak ergen olan herkese vaciptir. Hadisi 7 imam tahric etmiştir. Burada 7 imam kimdi arkadaşlar? İmam Ahmed ile birlikte Kutubu Sitte. Kutubu Sitte kimdi? Buhari, Müslim, Tirmizi, Ebu Davud, Nesai. Saydı gibi toplam kaç? 6 kişi Kutubu Sitte. Bir de buna İmam Ahmed'i ekliyoruz. 7 kişi bu hadis-i şerifi ne yapmış? Tahric etmiş, kitaplarında yer vermiş. Guslu yevmul cum'ati vacibun. Cuma günü gusül almak vaciptir. Burada arkadaşlar cuma gününden kasıt ilim ehli arasında ihtilaflı bir görüş. Bazı alimler burada cuma günü cuma namazından önce sabahı kastediyorlar. Bazıları diyorlar ki cuma namazından önce, bazıları cumadan sonra. Yani cuma günü genel bir lafızda geldiği için alimlerin bir kısmı demiştir ki cuma günü adı altındaki her vakti kapsar. Çünkü genel bir lafızda gelmiştir diyorlar. Ama burada racih olan görüş, bu görüşler arasında racih olan görüş, cuma namazından önce. Çünkü asıl itibariyle nedir? İnsan cuma namazı için temizlenir, gusül alır. Daha sonradan cuma namazını kılmak için gider. Çünkü Müslümanların toplandığı, bir araya geldiği o vakit, o mübarek vakit cuma namazı içindir. O yüzden alimler demiştir ki burada cuma namazından öncesi, racih olan görüşe göre cuma namazından öncesi kastedilmektedir. Vacibun. Vacip ne demekti?
Farz.
Vacip eşittir farz. Farz ne demekti? Ne manaya geliyordu? Allah'ın emri. Kişi yaptığı zaman sevap kazandığı, terk ettiği zaman da günah işlediği, günah kazandığı şeye biz ne diyoruz? Farz diyoruz. Yani yapılması bizim üzerimize emredilen bu şeyi yerine getirdiğimiz zaman sevap kazandığımız, terk ettiğimiz zaman da günah kazandığımız şeye biz ne diyoruz? Vacip diyoruz. Ala kulli muhtelimin. Buluğ çağına. Buradaki ihtilam kelimesi arkadaşlar. Daha önceki hadis-i şeriflerde aldık değil mi? İhtilam neye diyorduk biz? Kişi uykusunda rüyalanmasına, bunun sebebinde de o kimseden meni çıkmasına, şehvetli bir şekilde meni çıkmasına biz ihtilam diyorduk. Peki bu hadis-i şerifteki ala kulli muhtelimin, ihtilam olan herkes için cuma günü abdest almak, gusül almak vaciptir ibaresindeki bu ihtilam olandan kasıt ne?
Yani ergenlik çağına gelmiş olan.
Çünkü ergenlik çağının alametlerinden bir tanesi de ne?
İhtilam olması.
İhtilam olması. Yani buradaki ihtilamdan kasıt rüyasında, uykusunda cima ettiğini gören kimse değil. Buradan kasıt ne? Buluğ çağına, ergenlik çağına ulaşmış kimseden bahsediyor. Yani buluğ çağına, ergenlik çağına ulaşmış kimsenin cuma günü gusül alması vaciptir. Hadis-i şerifte Ebu Said radıyallahu anh'unun naklettiği hadis-i şerifte bu şekilde geliyor. İleride ona da geleceğiz. İlim ehli arkadaşlar gusülün cuma namazından önce olduğunu söylemişler ki biraz önce de zikrettik. İlim ehli arasında ihtilaflı bir şey dedik ama racih olan görüş cuma namazından önce olduğu görüşü dedik. Ama hükmü konusunda İlim ehli ihtilaf etmişlerdir. Cuma'dan önce alınacak guslün hükmü nedir? Baktığımız zaman bazı alimler vacip olduğunu söylüyor. Bazıları müstehap, bazıları da konuyla ilgili tafsilatın olduğunu söylüyor. Yani bu konuyla ilgili 3 tane ilim ehlinin görüşü. Vacip olup olduğunu söyleyenler var. Müstehap olduğunu söyleyenler var. konuda tafsil olduğunu söyleyen alimler var. Ebu Said radıyallahu anh'un hadisi şerifinden sonra bir sonraki hadis-i şerif Semura bin Cundub radıyallahu anh'un naklettiği hadis-i şerif. Bu da yine bu konuyla alakalı olduğu için bu hadisin de metnini alalım. Daha sonradan konuyu bu iki hadis arasında işleyelim. وَعَنْ سَمُرَةِ بْنِ جُنْدُبْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَنْ تَوَضَّى يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ وَمَنْ اِغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ اَفْضَلْ رَوَاهُ الْخَمْسَ وَحَسَّنَهُ الْتِرْمِذِ Semura bin Cundub radıyallahu anhu anlatıyor. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim cuma günü abdest alırsa bu ne güzeldir. Kim de gusül abdesti alırsa bu daha faziletlidir. Kim cuma günü abdest alırsa, namaz abdesti alırsa bu ne güzeldir. Kim de cuma günü gusül alırsa bu ona göre, abdest almaya göre nedir? Daha faziletlidir. Hadisi 5 imam rivayet etmiş, Tirmizi hasen olduğunu söylemiştir. Şimdi biraz önce dedik, alimler bu konuda ihtilaf etmiş dedik. Cuma'dan önce alınan guslün hükmü ile alimler ihtilaf etmiş. Birinci görüşe baktığımız zaman arkadaşlar, Ebu Said radıyallahu anh'ın zikrettiği hadis-i şerifi delil getirerek diyorlar ki, cuma günü gusül almanın vacip olduğunu söylüyorlar. İlk görüş, cuma günü, cuma namazından önce gusül abdesti almanın vacip olduğunu söyleyen görüş. Delil olarak neye getiriyorlar? Ebu Said radıyallahu anh'un biraz önce aktardığımız hadis-i şerifini getiriyorlar. Buluğ çağına ermiş herkes için cuma günü abdest almak nedir? Gusül abdesti almak vaciptir ibaresini getiriyorlar. Bu görüş arkadaşlar zahiri mezhebinin görüşü. Zahiri mezhebinin görüşü cuma günü gusül almanın vacip olduğunu söylüyorlar. İkinci görüş arkadaşlar, cuma günü yıkanmanın müstahap olduğu görüşü. Cuma günü, cuma namazından önce gusül almanın müstahap olduğu görüşü. Bunlar da Semura radıyallahu anh'un biraz önce zikrettiğimiz, kim cuma günü abdest alırsa bu ne güzeldir, kim de gusül abdesti alırsa bu daha faziletlidir hadisi şerifini delil getiriyorlar. Ve Ebu Said radıyallahu anh'un rivayet ettiği hadis-i şerifi de şu şekilde açıklıyorlar. Diyorlar ki Ebu Said radıyallahu anh'un rivayet ettiği hadis-i şerif Semura radıyallahu anh'un rivayet ettiği hadis-i şerifi açıklar, onu tekit eder. Yani buradaki diyorlar Ebu Said radıyallahu anh'un hadis-i şerifindeki vacip, vücub ifadesi burada diyorlar pekiştirmek, kuvvetlendirmek, tekit etmek anlamına gelir. Yani ilk hadis-i şerifteki vücub, vacip kelimesi vücubiyete delalet etmez. Neye delalet eder? Bu şekilde bunu yapmanın güzel olduğuna. Diyoruz ya sünnet müekkede. Müekket bir tekit edilmiş, pekiştirilmiş bir sünnet olduğu anlamına gelir diye bu şekilde arkada açıklıyorlar. Ve şunu söylüyorlar. Diyorlar ki bir kişi arkadaşına dese ki seni ziyaret etmek benim üzerime hak oldu, seni ziyaret etmek benim üzerime vacip oldu ibaresini kullanan bir kimse, o arkadaşını ziyaret etmese günaha girer mi?
Girmez.
Değil mi? Artık benim seni ziyaret etmem bana vacip oldu. Hani sen beni geldin atıyorum bir kere, iki kere, üç kere ziyaret ettin. Bunun üzerine ben diyorum ki artık beni de seni ziyaret etmem vacip oldu. Sözünü söylemem. Bunun benim üzerime vacip olduğunu terk ettiğim zaman, seni ziyaret etmediğim zaman günah kazandığı anlamına gelmez. Diyorlar ki aynı bu hadis-i şerifteki vücubiyet de bu biraz önceki söylediğimiz ibare gibidir. Yani buradaki vücubluk neye delalet eder? Tekit etmeye, pekiştirmeye manasına gelmektedir. Üçüncü görüş, dedi ki konuda tafsil vardır. Bu görüşte Şeyhülislam İbni Teymiye'nin görüşü. Diyor ki cuma namazından önce kişinin gusül alması şu insanlar üzerine vaciptir. Eğer çalışmış, terlemiş, üzerinde pis koku var ise o kimsenin cuma namazına gitmeden önce yıkanması nedir? Vaciptir o kimseye. Niye? Çünkü gittiği zaman o toplulukta bulunan insanlara rahatsız ettiği için, eziyet ettiği için o insanların hakkına girmiş olur. O yüzden o kimsenin yıkanması vaciptir. Ama onun haricinde böyle bir şeye ihtiyacı olmayan, yani üzerinde bir kötü koku terden dolayı veya çalıştığından dolayı kötü koku olmayan kimse için de müstahap olduğunu söylemiştir. Yine bununla ilgili İbn-i Kayyim Rahimullah Zadül Ma'ad adlı eserinde diyor ki bu iki hadisin cem edilmiş şeklidir. Yani Ebu Said hadisiyle Semura bin Cundub hadisini cem ettiğimiz zaman bunu bu şekilde çıkartırız. Çünkü diyor İslam'ın ilk yıllarında insanlar gariban oldukları için, fakir oldukları için yünden elbiseler giyiyorlardı. Yünden elbiseler giydikleri için cumadan önce çalıştıklarında ne yapıyorlardı? Bu şekilde kokuyorlardı ve camiye, cumaya icabet ediyorlardı. Bu sefer insanların bazıları ne yaptı bundan? Şikayet etti, rahatsız oldular. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de o insanlara yıkanmalarını emretti. O yüzden diyorlar ki İslam'ın ilk yıllarında Ebu Said radıyallahu anh hadis-i şerifinde bu şekilde yıkanma emredilmiş. Semura bin Cundub radıyallahu anh'un hadis-i şerifinde ise bu şekilde yıkanmanın daha faziletli olduğu bize ne yapılmıştır? Aktarılmıştır. Biraz önce dediğimiz gibi cuma günü insanın yıkanacağı vakit ne zamandı İlker abi? Racih olan görüşe göre.
Cuma'dan önce.
Cuma namazından önce. Çünkü cuma namazından önce yıkandığı zaman insan ne dedik? Maksadın hasıl olduğunu görüyoruz. Yani cuma için bir hazırlık yapıyorsun, temizleniyorsun ve bu şekilde cumaya gittiğin zaman temiz bir şekilde hem insanlara eziyet vermiyorsun hem de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini yerine getirmiş oluyorsun. Yine başka bir problem teşkil eden bir soru aklımıza geliyor. Bir kişi hem cunupluktan kurtulmak için hem de cuma guslü almak için niyet etse olur mu? Yani iki niyeti bir araya toplasa olur mu? Bir insan cumadan önce cunupluktan yıkanmak için niyet ediyor ve aynı zamanda cuma için, cuma guslü için niyet etse olur mu?
Olur.
Diyoruz ki bu şekilde niyet etmesinde bir problem yoktu. Çünkü ikisi de sıfat olarak baktığımız zaman aynı ibadet türüdür. Özellikleriyle, vasıflarıyla aynı ibadet türüdür. Peki şöyle bir şey olsa, bir kişi bu iki niyeti bir araya topladı. Bu şekilde olur dedik. Peki bir insan sadece cunupluktan kurtulmak için niyet etse, cuma guslü de aynı şekilde bunun kapsamı içine girer mi?
Girer.
Peki tam tersini düşünelim. Bir kişi cuma için gusüle niyet etse ve aynı zamanda bu kimse cunup olsa, bu hüküm onun için yeterli midir?
Yeterli. Çünkü orada cuma için niyet veriyorsun. Oysa sen kendin şeysin. Gusül gerektirmen gerekiyor.
O zaman diyoruz ki ya iki niyeti bir arada toplamak yeterlidir veyahut da cunupluk için niyet etmek yeterlidir. Ama cuma guslü için niyet ettiğimiz zaman eğer cunup isek cunupluk durumu üzerimizden
kalkmaz.
Çünkü ne? اِنَّمَ الْاَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ. Yani cuma namazı için alınan o abdest aslında bir şeyi ortadan kaldırmak için değil. Bir hadesi ortadan kaldırmak için değil. Ona niyet ettiğimiz zaman bu hades durumu ne olmuyor? Cunupluk durumu ortadan kalkmış olmuyor. Ama cunupluk durumu için niyet ettiğimiz zaman aynı zamanda cuma şeyi de üstümüzden kalkmış oluyor. O zaman bu ayrıntıya dikkat etmek lazım. Yani iki niyeti bir arada toplayabiliriz veyahut da cunupluk için niyet ettiğimiz zaman da yeterli olur. Ama sadece cuma için niyet edersek ve üzerimizde hala cunupluk durumu varsa bu üzerimizden kalkmış olmaz. Bunu ne yapmak lazım? İyi dikkat etmek lazım. Peki bu iki hadis arkadaşlar bayanları kapsar mı? Biraz önce Ahmet sordu.
Kapsar.
Alimler diyorlar ki asıl olarak bu erkekler içindir. Çünkü ibareye baktığımız zaman kullu muhtelimin ihtilam olan herkes. Buradaki muhtelim erkeği kapsıyor. Bayan için dese ne diyecektik? Muhtelime. Sonuna bir T koyacaktık. O yüzden diyorlar ki buradan kasıt erkekler içindir. Zaten cuma namazı da kime farzdır?
Erkeklere.
Erkeğe farzdır. Ama diyorlar ki yine alimler bir bayan da cuma namazı için niyet ederse, cuma namazına gitmek istiyor ise onun da gusül almasında bir beis yoktur. Ama asıl olarak ibare kim için geliyor? Erkek sigasında geliyor. Bir sonraki hadis-i şerifimiz arkadaşlar, Ali radıyallahu anhu'nun rivayet ettiği hadis-i şerif. وَعَنْ عَلِيِّنَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يُقْرِئُنَ الْقُرْآنَ مَا لَمْ يَكُنْ جُنُبًا رَوَاهُ أَحْمَدْ وَالْخَمْسَ وَهَذَا لَفْزُ التِّرْمِذِ وَحَسَّنَهُ وَصَحَّهَهُ İbn-i Hibban. Ali radıyallahu anhu anlatıyor. Diyor ki, Nebi aleyhisselam cunup olmadığı sürece bize Kur'an okurdu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cunup olmadığı sürece sahabelerine ne yapıyordu? Kur'an okuyordu. Hadisi İmam Ahmet ve dört imam tahric etmiş. Hadisin metni Tirmizi'ye ait olup Tirmizi bu hadisin hasen olduğunu, İbn-i Hibban da bu hadisin sahih olduğunu söylemiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına baktığımız zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an-ı Kerim nazil oluyordu ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beklemeden, vakit geçirmeden ne yapıyordu bunu? Sahabelerine aktarıyordu. Onlara hem Kur'an okumasını öğretiyordu, hem Kur'an-ı Kerim'de gelen ayetlerle ilgili hükümleri, ahkamları ne yapıyordu? Sahabelerine öğretiyordu. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir durum vardı ki, bu durumda Kur'an okumaktan imtina ediyordu. O da cunup olduğu durumda ne yapıyordu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Kur'an-ı Kerim'i hem okumuyordu, hem de bununla ilgili sahabelerine Kur'an okumayı ne yapmıyordu? Öğretmiyordu. Onlara da bunu yasaklıyordu. Bu hadis-i şeriften arkadaşlar çıkarttığımız yine faydalara geldiğimiz zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an'ı öğretmedeki hırsına delalet eden bir hadis-i şerif. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an öğretmedeki hırsına delalet eden bir hadis-i şerif. Bunu da nereden anlıyoruz? Cunupluk hali hariç her zaman ne yapıyordu? Sahabelerine Kur'an-ı Kerim'i öğretiyordu. Yine cunup olduğu zaman Kur'an-ı Kerim'i okumadığına delalet eden bir hadis-i şerif olduğunu görüyoruz. Cunupluk durumunda ne yapıyordu? Sahabelerine Kur'an okumuyordu. Yine cunup olan kimseye Kur'an okumasının ve Kur'an'ı öğretmesinin haram olduğuna delalet eden bir hadis-i şerif. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bundan ne yapıyordu? İmtina ediyordu.
Ne okuyordu, ne şey yapıyordu, anlatıyordu.
Ama kendisi, biz biliyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu daveti ümmetine öğretmesine farz. Eğer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir şeyden imtina ediyor ise demek ki bu hal üzerine Kur'an-ı Kerim'i okumak ne arkadaşlar? Caiz değil. Yine bu hadis-i şeriften arkadaşlar alimler diyorlar ki gusül değil de abdest olmayan kimsenin, yani cunup iken ne yapmıyordu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Kur'an-ı Kerim'i okumuyordu. Ama abdestsiz olan kimsenin diyorlar ezberinden Kur'an-ı Kerim'i okuması veyahut da öğretmesi musafa dokunmadan caiz olduğunu söylüyorlar. Yine bu hükme biz hayızlı olan kadını da ilhak ediyoruz. Daha önceki derslerimizde hatırlarsanız hayızlı kadının Kur'an-ı Kerim'i okuyamayacağını söylemiştik. Ama zaruret halinde, değil mi? Eğer bir öğretmense, öğrenciyse, sınava girecekse, böyle bir zaruret hali varsa, unutmaktan korkuyor ise o zaman okuyabileceğini, hatta gerekirse musafa da eldiven tarzı bir şey giyerek arada bir vasıta ile dokunup açabileceğini zaruret halinde söylemiştik. Ama bunun haricinde, zaruret haricinde kişi, bayan bu Kur'an-ı Kerim'i okumak istiyor ise ona ne diyoruz? Senin bunu okuman caiz değil. Ne yapabilirsin? Allah'ı zikretmek istiyorsan Kur'an-ı Kerim'in dışında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinde gelen diğer zikirleri okumanda bir beis yoktur. Yine cunup olan bir kimsenin bir an önce gusül almasının gerekmediğini bize açıklayan bir hadis-i şerif. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cunup iken sahabelerin arasında dolaşıyordu. Yani cunup olan kimsenin hemen gusül alması üzerine vaciptir demiyoruz. Yine bunu açıklayan, yine sahihinde geçen Ebu Hureyre radıyallahu anh'unun hadis-i şerifinde Ebu Hureyre radıyallahu anh'u diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi Medine sokaklarında görüyordum. Cunup olduğum durumda ne yapıyordum? Ondan uzaklaşıyordum. Kaçıyordum. Daha sonradan gusül alıp yeniden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin meclisine geldiğini söylüyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu fark edince ya Ebu Hureyre, eyne kunte, neredeydin diyor. Hani seni aramızda görmedik, nereye kayboldun? Diyor ki ey Allah'ın Resulü, bu şekilde ben cunuptum, senin yanında oturmayı kerih gördüğüm için gidip gusül alıp yeniden ne yaptım? Meclise geri döndüm. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, Subhanallah diyor, Müslüman hiçbir zaman necis olmaz. Yani bu şekilde senin mecliste oturmanda bir problem yok. Ama namaz vakti geliyor ise senin bu durumdan ne yapman gerekiyor?
Arınman
gerekiyor ki namazı kılabilesin. Yine Kur'an-ı Kerim'e ihtiram etmenin ve onu tazim etmenin gerekliliğine delalet eden bir hadis-i şerif. Bunu da nereden anlıyoruz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hal üzerindeyken Kur'an-ı Kerim'i tazim ediyor. Değil mi? Onu yüceltiyor. Ne yapmıyor? Bu hal üzerindeyken Kur'an-ı Kerim'i okumuyor. Yine bu hadis-i şerifimizde geçiyoruz arkadaşlar. Bugünkü son hadis-i şerifimizi alıp bugünkü dersimizi tamamlayalım. وَعَنْ اَب۪ي سَعِيدٍ الْخُدْرِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِذَا اَتَى اَحَدُكُمْ اَهْلَهُ ثُمَّ اَرَادَ اَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّ بَيْنَهُمَا وُضُوعًا رواه مسلم وزاد الحاكم فإنه أنشط للعود وللأربعة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء وهو معلول. أبو سعيد رضي الله عنه anlatıyor. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Biriniz eşiyle cinsel ilişkide bulunduktan sonra yine ilişkiye girmek isterse iki ilişki arasında abdest alsın. Sizden birisi hanımıyla cinsel ilişkiye girdikten sonra yeniden bir kez daha ilişkiye girmek isterse bu iki ilişki arasında ne yapsın? Abdest alsın. Bu rivayet nerede geçiyor? Sahih Müslim'de geçiyor. Hakimin rivayetinde şu ziyade vardır. Hakimin rivayetinde İmam Müslim'in bu rivayetine ziyade olarak çünkü bu ilişkiye tekrarlamak için kişiye ne yapar? Bir canlılık, bir zindelik verir diyor. Bu şekilde bir ziyade de hakimin rivayetinde geçiyor. Dört imamın rivayet ettiği hadiste Ayşe radıyallahu anha şöyle söylüyor. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cunup olduğu halde hiçbir suya dokunmadan uyurdu. Bu hadis ma'lul, illetli bir hadis-i şerif olduğunu söylüyor kitabın müellifi. Hadisin ilk metninin Müslim'e ait olduğunu söyledik. Bu kısımla ilgili, sahihliği ile ilgili bir sıkıntımız yok. Sahihinde geçen hadislerin sahih olduğunu, bununla ilgili bir sıkıntımız olmadığını daha önceden de söylemiştik. Ama dört imamın tahric ettiği, biraz önce de söylediğimiz Ayşe radıyallahu anha'nın naklettiği hadis-i şerifte arkadaşlar, Ebu İshak hadis ravilerinden, Ebu İshak Esved'den, o da Ayşe radıyallahu anha'dan bu hadis-i şerifi rivayet etmiş. Ebu İshak için Esved'den bu hadis-i şerifi duymadığı söyleniyor. Yani hadis-i şerifteki ravilerden birinin bir üstteki raviden bu hadis-i şerifi duymadığı, almadığı söyleniyor. Ama İmam Tirmizi diyor ki burada hiçbir suya dokunmadan uyurdu ibaresinin gusül almadan uyurdu manasına geldiğini söylüyor. Diğer hadis-i şeriflerde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? Bu ikisi arasında abdest almasını söylüyor. İmam Tirmizi de bu şekilde hadisi tevil ederek diyor ki buradan kasıt gusül almazdı. Yani suya dokunmazdan kasıt gusül almazdı. Ama namaz abdesti.
Olmazdı yani.
Yani gusül almadan yatardı.
Evet.
Ama burada diyor abdest alırdı. Buradaki ibare yani suya dokunmazdı ibaresinden biz neyi anlıyoruz? Gusül almazdı. Diye bu şekilde İmam Tirmizi bu ibareyi bu şekilde açıklamıştır. İbareyi bu şekilde açıkladığı zaman da biraz önce de zikrettiğimiz Müslim'deki rivayete ne yapmıyor? Ters düşmüyor. İza ata ahadukum ehlehu. Sizden biriniz ehline, hanımına yaklaşırsa. Burada yine arkadaşlar ne var? Kinayeli bir durum var değil mi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cimayı açık olarak söylemiyor da sizden biriniz hanımına yaklaşırsa ibaresini kullanarak kinayeli bir şekilde cimadan bahsediyor. Yine Kur'an-ı Kerim'de baktığımız zaman cima yine kinayeli bir şekilde bahsedildiğini söylemiştik. Evlâ mestumun nisa, hanımlarınıza dokunduğunuzda. Burada dokunmadan kastın ne olduğunu söylemiştik. Cima etmek. Daha önceki faydeleri de hatırlattığımızda eğer anlatmak istediğimiz şey insanların haya ettiği bir şey ise bunu kinayeli bir şekilde anlattığımızda insanlar bunu anlıyor ise bunu kinayeli bir şekilde anlatmak açıktan söylemekten daha faziletli olduğunu söyledik. Ama anlattığımız kişi kinayeli bir şekilde söylediğimizde bunu anlamıyor ise o zaman o insana da bunu açıktan neyi kastettiğimiz söylemek gerekir. Ama kinayeli bir şekilde bahsedildiğinde maksat hasıl oluyor ise bunu bu şekilde kinayeli bir şekilde söylemek daha faziletli diyoruz. اِذَا اَتَا اَحَدُكُمْ اَهْلَهُ. Burada ehilden kasıt ne arkadaşlar?
Elinin altındaki hanımı.
Yani hanımı. Burada arkadaşlar baktığımız zaman yine Şiilere, Rafizilere bir reddiye var. Onlar Ehl-i Beyt'e Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarını sokuyorlar mı? Sokmuyorlar değil mi? Peki sizden biriniz ehline yaklaştığı zaman ibaresindeki bu ehil kelimesi kimi içeriyor? Hanımını içeriyor. Değil mi? Demek ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ehli kim? Hanımları da aynı zamanda ehli, o Ehl-i Beyt dediğimiz insanlar zümresine ne yapıyor? Giriyor. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kızı da onun Ehl-i Beyt'inden. Aynı şekilde Rafiziler inkar etse de onların hanımları da Allah Resulü sellemin hanımı da hanımları da Allah Resulü sellemin Ehl-i Beyt'inden. Bunu da bu hadis-i şeriften ne yapıyoruz? Fayda olarak anlıyoruz. ثُمَّ اَرَادَ اَنْ يَعُودَ. Yani kişi hanımıyla ilişkiye girdikten sonra bir kez daha ilişkiye girmek istiyor ise فَلْيَتَوَضَّ بَيْنَهُمَا وُضُوءًا. Ne yapsın? Bu iki ilişki arasında namaz abdesti, namaz için abdest aldığı gibi yeniden abdest alsın. فَاِنَّهُ ne diyor şeydeki hakimdeki ziyade? فَاِنَّهُ اَنْشَتَ لِلْعَوْدِ. Yani o kimse için bu şekilde abdest alması ona ne yapar? Güç, kuvvet verir. Çünkü insan ilişkiye girdiğinde, ilişkiye girdikten sonra insanın üzerine bir tembellik, bir yorgunluk çöktüğü için bu şekilde kişinin abdest alması ne yapar? Onun üzerindeki o tembelliği, o yorgunluğu atmasına sebebiyet verir. Yeniden bir kendi vücudunda bir canlılık, bir istek, bir arzu ne yapar? Hisseder. Yine bu hadis-i şeriften arkadaşlar çıkarttığımız faydelere gelince açıkça söylenmesinde insanın haya ettiği meselelerde kinayeli bir şekilde o konunun anlatılması ya da isimlendirilmesi gerektiğini söyledik değil mi? Biraz önce de kinayeli bir şekilde anlatabiliyorsan anlattığını ve anlaşılıyorsa güzel olan budur dedik. Ama birisi bize derse ki Maiz radıyallahu anh'ın hadis-i şerifinde Maiz radıyallahu anh Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme gelmiş zina ettiğini söylemişti değil mi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cevap olarak ona ne dedi? Açık bir şekilde, kinayeli olarak sormadı. Dedi ki, o kimseyi tabiri caizse argo şeyle becerdin mi? Veyahut da halk arasında kullanılan bu işin daha açık ibaresini kullandı. O zaman bir kimse derse ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem neden burada kinayeli konuşmadı da kinayeli konuşmak daha evlaydı? O Allah'tan en çok haya eden kimseydi. Burada neden bu şekilde açıkça o kimseye bunu sordu derse ne deriz?
Çünkü orada ciddi yani. Konu hüküm konması gereken bir durum var.
Çünkü orada bir had, hudutla ilgili bir şey var. Bir kişi geliyor diyor ki ben zina ettim.
Yani ne olacak benim durumum yani?
Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem oradaki konumu ne? Kadılık konumunda. Evet. Değil mi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem orada hüküm vereceği için belki o insan cima öncesi öpüşmeyi, sevişmeyi cima zannedebilir. Değil mi? O yüzden ben zina ettim diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun gerçekten zina edip etmediğini ayırt edebilmek için ne yapıyor? İbarenin en özel ismiyle kullanıyor. Onunla cima ettim mi? Onunla ilişkiye girdim mi? Demiyor. Ne yapıyor? Direkt olarak o fiili yapıp yapmadığını soruyor. Diyoruz ki o zaman böyle durumlarda hüküm verecek olan kimse ne yapması lazım? Olayı açıklamak için o ibareyi olduğu gibi kullanması lazım. Kinayeli bir şekilde
değil.
Çünkü orada hüküm verilecek. O adam zina ettim diye ona belki bir had cezası uygulayacaksın. Sonradan bakıyorsun ki o zinadan kastı zina etmek değil de öpüşmekmiş veyahut da cima öncesi.
Yanlış bir hüküm çıkar orada. Yanlış bir hüküm verir.
O yüzden olayı aydınlığa kavuşturmak için en ayrıntısını değinecek şekilde, ibareyi en açık kullanabilecek şekilde sorulması gerektiğini anlıyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de olayı tespit etmek için, hüküme kavuşturmak için ne yapıyor? Özel ismi ile bu ibareyi kullanıyor. Yine İslam dininin din ile ilgili ya da beden ile ilgili meselelerde tam eksiksiz bir din olduğunu yine bu hadis-i şeriften görüyoruz. Onu da şu şekilde anlıyoruz. Kişi bu şekilde abdest aldığı zaman hem Allah'a hem Resulüne itaat etmiş olur ve aynı zamanda bedenine bir neşat, bir canlılık kattığı için de bu şekilde iki taraftan hem sünnete uymuş oluyor hem dünyevi olarak da bedeni abdest alarak bedeni rahat etmiş oluyor. Bu anlamda ikinci kez ilişkiye girmesinde ona bedeni olarak yardımcı olmuş oluyor. Hem dini olarak hem de bedeni olarak iki şekilde sünnete ittiba etmiş oluyor. Buradaki arkadaşlar abdestteki emir sigası vacip oluşa mı yoksa müstahap oluşa mı delalet ediyor?
Vacip oluşa.
Asıl ibare olarak vacip oluşa delalet ediyor. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine döndüğümüz zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gece bütün hanımlarıyla ilişkiye giriyor ve sadece bir kez gusül alıyor.
O ona has, ona mahsus.
Mahsus olan ne? Ona mahsus olan.
Hayır, Allah'ın vermiş. Vudu bahsediliyor.
İşte şimdi oraya geleceğim. Şimdi orada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gusül alarak yaptığı bütün ilişkilerden sonra bir gusül alarak cunupluk halinden temizleniyor. Burada abdest aldığına dair bir rivayet geliyor mu?
Gelmiyor.
Eğer abdest aldığına dair bir rivayet gelmiyor ise o zaman burada abdest almanın vücubiyetine nasıl bir delil çıkartabiliriz? Yani abdest almak vaciptir niye nasıl deriz?
Bizler açısından o öyle. Peygamber Aleyhisselam'a 9 mesela hanımlarını gezmesinde Allah'ın vermiş olduğu güç, kudret, kuvvet.
Tamam 9 tane onun hanımı vardı. Bizim için en son sınır 4. Bir insan hanımıyla ilişkiye girse ve gusül almasa, namaz abdesti de almasa, o şekilde yatsa bir sıkıntı var mı?
Yok. Sıkıntı yok ama yani. Peygamberin sözüne burada şey muhalif olmuş olur.
İşte şunu anlatmaya çalışıyoruz. Yani diğer bütün hadisleri genel olarak baktığımız zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem biraz sonra Ayşe radıyallahu anh'ın rivayetini de yeniden aktaracağız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hiç bu suya dokunmadan ne yapardı? Yatardı diyor değil mi? Bu şekilde uyurdu. Biraz sonra ona geleceğiz. İlletli ol. Onu biraz sonra geleceğiz. İllet ile ilgili de. Ya şunu anlatmaya çalışıyorum. Eserleri bütünüyle topladığımız zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in gusül alıp yattığı da varit. Gusül almadan yattığı da varit. Abdest alıp yattığı da varit. Abdest almadan yattığı da varit. Eğer abdest almadan yatıyor ise o zaman abdest almak buradaki emirin vacip olduğunu mu söyleriz? Yoksa müstahap olduğunu mu? O yüzden diyoruz ki buradaki abdest emiri vacibiyete değil, müstahap oluşa delalet eder. Yine bu hadisin geneli arkadaşlar, kişinin hanımıyla ikinci kez ilişkiye girmesini istediğinde abdest alması gerektiğini, abdest almasının güzel olduğuna delalet ettiği gibi, aynı zamanda bir kişinin birden fazla hanımı var ise, biriyle ilişkiye girdi, daha sonradan öbür hanımıyla ilişkiye girmek istediğinde de abdest almasının güzel olduğuna delalet eden bir hadisi şeriftir. Yani illa sadece aynı hanım ile iki kez ilişkiye girmeyi kapsadığı gibi birden fazla hanımı olan kimsenin de birinci hanım ile ilişkiye girdikten sonra ikinci hanım ile ilişkiye girmek istiyor ise bu arada abdest almasının güzel olduğuna delalet eden bir hadisi şerif diyoruz. Yine biraz önce dedik, dört imamın takriz ettiği Ayşe radıyallahu anh'ın hadis-i şerifinde Kâne Rasûlullah sallallahu aleyhi ve selleme yenâmu ve huve cunubun min gayri en yemesse mâ ve huve ma'lul dedik. Hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cunup olduğu halde hiçbir suya dokunmadan ne yapardı? Uyurdu. Kâne yenâmu ve huve cunub. Burada cunup kelimesi arkadaşlar yine faide olarak söyleyelim. Hem tekil, tek kişiyi kapsadığı gibi aynı zamanda çoğul, birden fazla kişi içinde aynı ibare ne yapılıyor? Kullanılıyor. Bu hadis-i şerifte kâne yenâmu ve huve cunub, burada bir kişi kastedilirken aynı zamanda ayet-i kerimede ve in kuntum cunuban fattahharu. Eğer cunup iseniz ne yapın? Temizlenin, gusül alın. Cunup iseniz burada kaç bir kişiden mi bahsediyor yoksa çoğul? Çoğul. Aynı ibare mi kullanılıyor cunup? Yukarıda da baktığımız zaman tek kişide de cunup ibaresi kullanılıyor. Yani hem tekil içinde kullanılıyor hem çoğul içinde aynı ibare kullanılıyor. Min gayri en yemessel ma. Hadisin zahirine baktığımız zaman gusül için ya da abdest için suya dokunmadığını anlıyoruz. Yani suya dokunmadan uyurdu. Yani ne gusül alırdı ne de abdest alırdı. Hadisin metninden bu şekilde, zahirinden bunu anlıyoruz. Yine müellifin bu rivayetin illetli olduğunu belirttiğini söyledik. Ebu İshak Esved'den, o da Ayşe radıyallahu anhadan naklediyordu. İmam Ahmed bu sened için sahih değildir diyor. Ama aynı şekilde İmam Beyhaki de Ebu İshak'ın Esved'den bu hadisi duyduğunu ne yapıyor? Tasdik ediyor. Yani İmam Beyhaki bu arada bir inkıta, bir kopukluk olmadığını söylüyor. Ebu İshak bu hadisi Esved'den duyduğunu söylüyor. Yani ilim ehli arasında hadisin derecesi, hükmü ne? İhtilaflı. Bazıları bu hadis-i şerifi zayıflarken bazıları ne yapıyor?
Sahihliyor.
Bu hadis-i şerifi sahihliyor. İlim ehli bu konuda ne yapmış diyoruz? Bu hadis hakkında ihtilaf etmişler. Yine hadis-i şeriften faydelere gelince haktan haya edilmeyeceğinin yine bir göstergesi. Ayşe radıyallahu anha Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cunup olarak uyuduğunu ve abdest almadığından bahsediyor. Erkekler için olduğu kadar kadınlar için daha haya edilen değil mi? Özel mahremle ilgili şeylerin açıklanması insanın en haya ettiği bir durumdur. Ama eğer bu konu din ile alakalı ise, bu hükmün insanlara ulaştırılması gerekiyor ise, buradaki haya insanı ne yapmaz? Bu konuları anlatmasında
etkilemez,
rahatsız etmemesi gerekir diyoruz. Çünkü biz bu hükümlere nereden ulaşıyoruz? Bu hadisler vasıtasıyla. Eğer sahabe bunları haya edip anlatmasaydı, o zaman bu şekilde biz bu konularla ilgili net açık ibareler kullanamazdık, bilemezdik. Cunup olan kimsenin abdest almadan uyumasının caiz olduğuna delalet eden bir hadis-i şerif dedik yine bu rivayetin. Bu meselede yine alimler ihtilaf etmişler arkadaşlar. Yani kişi cunup olduğunda uyumadan önce abdest almadan yatsa bu kimsenin hükmü nedir? Yine bakıyoruz. Bu hadisi delil getiren alimler diyorlar ki caizdir. Ayşe radıyallahu anh'ın hadis-i şerifini delil getirenler diyorlar ki caizdir. Bir kerahatte yoktur. Yani bir mekruhluk olan bir durum yoktur. Bazıları da diyorlar ki caizdir ama kerahat vardır, mekruhtur. Yani caizdir, mekruh değildir diyenler var. Caizdir ama mekruhtur diyenler var. Yine bazı alimler de cunup olan insanın abdest almadan uyuması caiz değildir diyenler var. Yani üç grupta. Caizdir, mekruh değildir. Caizdir ama mekruhtur. Üçüncüsü ne? Caiz değildir. Yine baktığımız zaman zahiriler vacip olduğunu söylüyorlar. Ömer radıyallahu anh'un sahihinde gelen hadis-i şerifinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ömer radıyallahu anh soruyor. Diyor ki ey Allah'ın Resulü, cunup olduğu halde bizden birisi yatabilir mi? Cunup olduğu halde bizden birisi yatabilir mi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evet, eğer abdest aldıysa yatsın diye buyuruyor. İkinci görüş arkadaşlar İmam Ahmed'in ve Hanbeli mezhebinde meşhur olan görüş, bu iki hadisi cem ediyor. İmam Müslim'de gelen ikisi arasında ne yapsın? Abdest alsın veyahut da yatmadan önce abdest alsın ibaresiyle ilgili hadisleri cem ediyorlar. Diyorlar ki Ömer radıyallahu anh'unun hadisi şerifi biraz önce zikrettiğimiz neye? Vücubiyete delalet ediyor. Ama biraz önce Ayşe radıyallahu anh'ın hadis-i şerifi onu bu vaciplikten ne yapıyor? Müstehap oluşa indiriyor. Çünkü orada bir emir var. Bu tarafta abdest almadan yattığına dair rivayet var. O zaman demek ki oradaki emir vücubiyete değil de müstehap oluşa delalet ediyor. Yine üçüncü görüşte sünnettir, vacip değildir görüşü. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu durumu ne yapıyor? Abdest almadan terk ediyor. Bu şekilde yatıyor. O yüzden kişi cunup olduğu zaman abdest almadan da yatsa bir beis yoktur diyorlar. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yatmadan önce abdest almayı ne yapıyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Tavsiye ediyor. O yüzden konuyla ilgili ilim ehlinin ihtilaflarına döndüğümüz zaman diyoruz ki kişi en eftali gusül almasıdır. En eftali. Yani kişi yatmadan önce gusül alması en faziletli olanıdır. Gusül almıyor ise, abdest alıyor ise, o şekilde yatıyor ise yine bu da caizdir diyoruz. Aynı şekilde ne gusül ne de abdest alıyor ise, bu şekilde yatıyorsa aynı şekilde bu caizdir. Ne zamana kadar? Yani sabah namazı vakti girdiğinde o kişinin kalkıp gusül alıp namazını eda etmesi gerekiyor. Yani buna dikkat etmesi gerekiyor. O şekilde yattın. Ondan sonra sabah namazı vakti girdi. Güneş doğdu, vakit çıktı. Bu şekilde olmayacak. Yani bu şekilde eğer namaz vakitlerine denk gelirse, gündüz de aynı şekilde düşün. Kişi sabah kalktı, namazını kıldı. Sonra bir daha uyudu. İhtilam oldu veya da eşiyle ilişkiye girdi. Öğle namazına kadar bu kişi bu şekilde gezebilir mi? Gezebilir. Abdest alıp gezmesi de yine doğrudur. Ama en güzeli nedir? Gusül alıp bu üzerindeki durumu kaldırması nedir? En faziletli olandır diyoruz. Ve bugünkü dersimizi burada noktalayalım.
Abdest cübük bunu gider mi yoksa?
Subhaneke Allahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etûbü.